Ayrım 10, sayfa 135. Nola'da kış. Birinci kısım. Nola özgür lejyonların Galyalı öncü kuvvetlerinin saldırısına uğradı. Şehrin üzerine dalga dalga savaşçı yağdıran Kastüs, büyük bir katliamın ardından onu ele geçirdi. Fakat burası ele geçirilse de Kleon'la Spartaküs'ün üzerine büyük bir köle devleti kurmayı planladığı yarımadanın güney yarısı hala iki güçlü kent tarafından savunuluyordu. Nuseria'ya ciddi bir kuvvet konuşlandırıldı. Fakat köle ordusunun ana gövdesi Nola'ya yerleştirildi. Sert bir kıştı. Hava böyle devam ettiği sürece Velites ya da benzer hafif birliklerin dışında hiç kimsenin hareket etme şansı yoktu ve atalet içinde geçen aylar boyunca eğer Spartaküs ve Hadım Kleon'un ardı arkası gelmez teşvik ve uyarıları olmasaydı köleler iyice uyuşup heyecanlarını kaybedebilirlerdi. İkili kölelerin ciddi bir ordu biçimine sokulamaması durumunda Bahar'la birlikte konsüller tarafından imha edileceklerinin farkındaydı. Zira artık ve sonunda Cumhuriyet ayağa kalkmıştı. Kurt kendine ait tepeleri hareketlendiriyor ve uluyarak sürülerini savunmaya geçmeye çağırıyordu. Hatta Sardinya ormanlarından büyük miktarda kereste sipariş edilmiş olduğu bile söyleniyordu. Yakalanan kölelere çarmıh yapmak için. Bu yüzden silah oyunları, talim ve eğitimi soğuk kuzey rüzgarlarına rağmen surların altında hiç kesilmeden devam etti. Ocaklar durmamacasına parıldadı. Hastaye ve pilalar dövülüp keskinleştirildi bahara hazırlık olarak. Kleon da henüz köle baskısıyla karşı karşıya gelmemiş kuzey şehirlerini ele geçirmek için koçbaşları ve mancınıklar tasarlama fikri üzerinde yoğunlaşmıştı. Eğer Nola'da köle ordusuna bir argi ve soylusu olan ne köle ne de azatlı köle Hiketas adlı bir Grek katılmasa bu fikir asla tam anlamıyla hayata geçirilemeyecekti. Bu adam ensest bir ilişki yaşadığı kız kardeşi Eradne'yi de beraberinde getirdi. Roma'dan bir sürü yol kat ederek geldi ve kendisine ters ters bakan hadıma hizmetlerini teklif etti. ''Bu köle ordusu'' dedi Kleon şüphecilik dolu bir soğuklukla. ''Sen ise efendilerdensin.'' Genç Grek güldü ve zarifçe esneyip ağzına gümüş bir kutudan aldığı bir şekerleme attı. ''Bu efendi köle hayatından sıkıldım. Sizin köle takımınız eğlenceli görünüyor. Bu yüzden Eradne ile ben de onlara katılıyoruz.'' Elini Nola nöbetçi karakoluna at üzerinde onunla birlikte gelen erkek gibi giyinmiş uzun boylu zayıf şahsa doğru kayıtsızca salladı. Kleon sordu. ''O senin kadının mı?'' ''O benim kız kardeşim. Ensest ilişki yaşıyoruz.'' Genç Grek bir şekerleme daha aldı ve eline bulaşan toz halindeki kırıntıları döktürdü. ''Eğer sizin strategosunuz yardımımızı reddederse bu karakolda kalmanın hiçbir iş heveslisi değiliz. O takdirde hayata geçirecek başka bir planımız var.'' ''Nedir bu plan?'' diye sordu Kleon. Sicilya'da bir tekne kiralamak ve sütunların arasından geçip dış denizlere yelken açmak. Dipnot, sütunlar, Yunan mitolojisine göre Herakles'in iki tarafına sütunlar diktiği anlatılan Cebeli Tarık Boğazı. Şu müthiş Platon'un hikayesindeki gibi Batı adasının gerçekten batıp batmadığını kontrol edeceğiz. Aklına Titul gelen Kleon karşısındakine soğuk soğuk gülümsedi. Ardından bir karara vardı. İstiyorsanız özgür lejyonlara katılabilirsiniz. Fakat seni ve kadınını gözlemek üzere başınıza bir muhafız koyacağım. Yüzü makyajlı Hiketas cımbızla alınmış kaşlarını kaldırdı. Eğer geceleri daha rahat uyumanı sağlayacaksa bir lejyon koy istersen. Ve ardından Nola içinden götürülürken yarı esir havasına pazar yerinde duran tek bir koçbaşını işaret edip ara verdi. ''Yani şehirlere bununla mı saldırmayı düşünüyorsun şimdi?'' O bezgin hali kaybolmuştu. ''Bana adam, malzeme ve bahara kadar zaman ver.'' Kleon üçünü de vermişti ve şimdi Nola forumunu diğer hazırlık gürültülerinin yanında kölelere karşı direnecek kentleri kuşatmakta kullanılacak iki büyük Helepolite'nin yani ağaçtan yapılma ve pirinç levhalarla kaplanmış dev kulelerin yapımının tamamlanması için dönme efendinin emirleriyle inen tokmak sesleri de dolduruyordu. Argi ve soylusu bunlara ek olarak 5 tane de Termontus, yani saldırılacak şehirlerin surlarının ve çatılarının üzerine kayalar fırlatacak büyük mancınıklar yaptırıyordu. Kleon Hikietas'ın başındaki muhafızı geri çekti. Zamanla köleler gelip geçişi sırasında durup ona bakmayı kestiler. Ve Hikietas'la Eradne kadın, Nola forumunun yanında işlerine yakın kalacak bir yer buldular. Bahar vakti geldiğinde. İkinci kısım. Spartaküs Kleon'u kaldığı yere çağırdı. Hadım kentin içinden yürürken ikindi vaktiydi. Soğuk iliklerine dek işlemişti. Çünkü kanı yeterince koyu değildi. Trakyalı'nın meskenine vardı ve İyalo'nun koyduğu nöbetçinin yanından geçti. Spartaküs eskiden olduğu gibi kafası ellerinin arasında bir taburenin üzerinde oturuyordu. Konsül ordusu ne zaman harekete geçer? Kleon bunu onunla daha önce de konuşmuştu ve karşısındaki düşüncelere dalmış adama şaşkınlık içinde baktı. Bir ayı bile bulmaz sanırım. Öyleyse onlardan önce hareket etmeliyiz. Onların gelip bozguna uğramasına kadar beklersek güney bize karşı döner. Zaten şimdiden kıpırdanmaya başladı. Kleon soğuk bir ifadeyle konuştu. Savaş emri vermen durumunda efendilerin hiçbir ordusu karşımıza tutunamaz. Sonra da ekledi. Ta ki Pompeius'u İberya'dan getirene kadar... Trakyalı onayladı. Ta ki Pompeius'u İberya'dan getirene kadar. O gün geldiğinde onunla da karşılaşabiliriz. Bu arada bugüne kadar elde ettiklerimizi riske atmayacağız. İstersek Güney İtalya'yı tutabiliriz. Yeter ki isteyelim. Castius'u Apulia'ya göndereceğim. Bölgeyi denetim altına alması ve büyük taş yolu tutması için. Castius mü diye başını salladı Kleon. Ben olsam onu göndermezdim. Niye göndermeyeyim? Onun sana aşık olduğunu söylüyorlar. Düşünceler içindeki adam tepki vermedi. Ve en hafif ifadeyle uzun süre müstakil bir komutanlık yürütmeye hiç hazır değil. Seninle birlikteyken belki yapar ama kendi başına asla. Gönderebileceğin tek bir tribunus var. Bunu Strategos da biliyor fakat bu gerçekten kaçmak istiyordu sanki. Yahudi mi? Kleon acı bir gülümsemeyle başını salladı. Sakallarını kökünden yolacak ve ben seni kral olarak yağlayıp takdis etmeye hazırlanırken kendisinin yoldan temizlendiğinden şüphelenecektir. Şu Rex Servorum haykırışları papadan beri pek canını sıkıyor onun. Yeterince sadık ve güvenilir biri olsa da... Castus'u niye gönderemiyorsan aynı sebepten Oenamus'u de gönderemezsin. Gannicus da olmaz. Zira tek başına kaldığında gönlünce yağma yapacak ve adam öldürecektir. Uygun tek bir kumandan var. Acı kışın ortasında rüzgarlı bir kar yağıyordu. İki köle lideri bir pencerenin önünde oturup pancur tahtaları arasından dalgalanan beyaz perdeye, onun ötesindeki Nola surlarına ve bir ordu göndermeyi düşündükleri dağlara doğru baktılar. İnmeye başlayan karanlıkta fırtınaya rağmen kent ışıl ışıl ve güvenli görünüyor. Kırların boşluğundan nefret eden Cleon'un Grek yüreğini biraz olsun ısıtıyordu. Hadım sessizce oturmuş, onun da arenadan gelen köle arkadaşına karşı içinde bir aşk besliyor olabileceği düşüncesiyle biraz şaşkın Trakyalı'yı seyrediyordu. O vakit Elpinise'nin hatırası bile öldü demekti. Ve Elpinise düşüncesi yine çıllandı Cleon'un üzerine. Sık sık rahatsız ediyordu hayallerinde onu zaten. Ortada hiçbir neden yokken onun ölümü geliyordu gözlerinin önüne. O artık düşler dünyasında Trakyalıların deyimiyle sisler ülkesinde soluk bir gölgeden başka bir şey olmasa da. Spartaküs'le arasına dikilmişti o. Ve Strategos'un bu diğer aşkının böyle bir şey yapacağından hiçbir korkusu olmasa da Kleon Kapualı gladyatör çamurundan şekillendirdiği bu duygularına hakim devlet adamında bir kusur olarak görüyordu bunu. Derken Spartaküs ayağa dikildi ve özel yardımcısına seslendi. Onunla birlikte tepelerin arasındaki çukura o Romalı evine inen aynı Trakyalı İyalo'ydu bu. Krixus'a gelip beni görmesini söyle. Bu sözlerin ardından döndü ve Gray'in başıyla yaptığı onaylama işaretini gördü. Apulia'ya onu göndereceğim. Üçüncü kısım. Gershon Ben Sanballat'ın karargahı tam Nola sur kapısının üzerindeydi. Putperest düşmanı Ferisi Nola'daki köle ordusunun savunmaya dönük faaliyetlerini buradan gözlüyordu. Kentin savunmasından, muhafız ve nöbetçilerin seçiminden, düzenli olarak tüm sur çevresinin kontrol edilmesinden, tacirlerin geliş ve gidişlerinin denetlenmesinden sorumlu komutan oydu. Judea tepelerinin soğuk rüzgarlarına alışkın olduğundan, kış havasından fazla etkilenmiyordu. Sarındığı uzun pelerin ve başına geçirdiği deri miğferle "O nöbetçi karakolu senin, bu nöbetçi karakolu benim" dolaşıyor. Peşinden gelen iki Bitinyalı da titreyerek Yahudi generallerinin adımlarına ayak uydurabilmek için giriştikleri hafif koşularını sürdürüyorlardı. Spartaküs'le yaptığı toplantıdan çıkan Greg Cleon, kuzey kapısının üzerindeki konuta doğru yöneldi. Karanlık çökmüştü ve Gershom'un oturduğu odada pirinçten yapılma kömür mangalından yayılan kızıllık sayılmazsa her taraf gölgeler içindeydi. Gershom'un yalnız başına oturmadığını gördü, yanında bir kadın vardı. Kadın Greg ortaya çıkınca ayağa kalktı ve başka bir kapıdan odayı terk etti. Öylece duran Cleon, kadının arkasından her gelece bir ifadeyle baktı. "Bir Yehova rahibesi şüphesiz, değil mi?" Eski Hasidim lideri sakalını taradı. "O Judith, bize Niserya kapılarını açan kadın, çok da iyi bir aşçı." Greg dalgacı dalgacı omuz silkti. "Ve kuşkusuz idare eder bir yatak kadını." "Strategos'un söylediğini aktarıyorum, Tribunus. Tüm Cermenlere muhafızlık görevlerini derhal bıraktıracaksın ve onları kendi kışlalarına göndereceksin." Yahudi ayağa kalktı ve miğferine uzandı. "Şimdi ne tür bir aptallık var sırada? Cermenler nereye gidiyor?" "Krixus onları Apulya'ya götürüyor. Strategos seni düşünüyordu. Fakat ben senin çok meşgul olduğunu söyledim." Judith'in tekrar belirdiği kapıya bir bakış attı. "Açıkça görüldüğü gibi." Bir an için yine hadım bir köleye konuşan bir soyluya dönüşen Yahudinin kaşları tehditkar bir biçimde çatıldı. "Bu tür meselelerim sadece beni ilgilendirir. Sen kendi işine bak." Ardından yersiz bir biçimde ekledi. "Spartaküs'ün de Lavinia'sı yok mu?" Cleon oturdu, mahzun mahzun başını salladı. "Haklısın ve bu benim hatam. Kuzey yolunda onun boğazını kesmem gerekirdi. Ya da onu Galyalıların ellerine teslim etmem." Alay etme sırası şimdi Gershom'daydı. "Kadının senin yeni cumhuriyetine hiç inancı yok desene." Fakat Cleon onu dinlemiyordu. Gershom'un Cermenlere görevlerini bıraktırmak üzere surlara gidişinden sonra da uzun süre kuzey kapısının yanındaki o odada oturdu ve gözlerini mangaldaki kızıllığa dikti. Yahudinin Judith'i vardı, Spartaküs'ün Lavinia'sı. Bir kadın bulan, çalan ya da elde eden her köle bu gece ateşinin başında rahat rahat oturuyor veya hoşnutluk içinde pinekliyor olmalıydı. Ya da yakıcılığın ve yumuşaklığın, şehvetin ısırıcı saadetinin ortasında hayat buluyor. Kendisi hariç. Ve efendilere karşı hissettiği nefret daha da koyulaşıp keskin bıçaklar gibi parçaladı içini. Ta ki biraz kendine gülene ve silkinerek bu halini atlatana dek. Sonra dışarı Nola'nın karanlığına ve gürültüsüne attı kendini. Kar çoktan durmuştu, hava açık ve soğuktu. Yıldızlar parıldıyordu. Durup onları seyretti bir süre ve içi anlatılmaz bir huzurla dolarak. 4. Kısım. Ertesi sabah Cermen lejyonunun yarısı Gannicus'tan alındı ve Krixus'un komutasında Apulya'ya doğru yürüyüşe geçti. Ve Krixus'la Strategos öpüştüler ve yürüyen kölelerin üzerinde yılan sembolleri parıldıyordu. Ve Spartaküs gidenler Nola duvarlarının çok ötelerine ulaşana dek bu ayrılışı seyretti. Krixus Apulya'da. 1. Kısım. Aynı yıl Roma'da Gellius ve Quintus Arrius konsül olarak seçilmiş, seçilmelerinin temel nedeninin üzerine lejyonlarla yürümek için alışılmadık bir sertlikle geçen kışın geçmesini bekliyorlardı. En nihayet harekete geçen senato bu nedenin köle isyanının bastırılması olduğunu vurgulamıştı. Her ikisinin güneydeki mülkleri de özgür lejyonların tahribatından payını alan konsüller en azından bu sefer senatonun yaklaşımını canı gönülden destekliyorlardı. Orta İtalya'da ulaşılabilir durumdaki tüm kuvvetler Spartaküs'e karşı bir araya getirildi. Bunlar toplam 8.000 piyade ve atlıdan oluşan 3 lejyon ve ek olarak Cisalpin Galya'dan getirilen yardımcı kuvvetlerdi. Spartaküs'ün komutası altındaki köle ordusunun sayısının ise en azından 20.000 olduğu sanılıyordu. Fakat bu ordunun tümü kölelerden oluşuyordu ve bu yüzden sayısal üstünlüğünün pek önemi yoktu. Bununla birlikte her iki konsül de ihtiyatlı ve tedbirli soylulardı. İkisi de köle isyanına ne korkarak ne de küçümseyerek bakan soğukkanlı adamlardı. Onlar karşılarındaki hayduda onun kudretine ve generalliğine hak ettiği değeri biçiyorlardı. Bu isyan ezilip yok edilmesi gereken bir şeydi. Köleler öldürülmeli ya da yeniden esaretlerine döndürülmeliydi. Bunu başarmaları onlara tüm Roma çapında şeref ve övgüye değer bir zafer getirecekti. Bu yüzden de kış onlar için oldukça yavaş geçiyordu. Lakin yine de geçti gitti ve iki konsül baharın ilk günlerinde orduyu temkinliliği elden bırakmaksızın güneye Lucania'ya doğru götürdüler. Bu topraklara dağılmış bir casus ordusu onlara kölelerin hareketleri hakkında sürekli bilgi ulaştırıyordu. Trakyalı hala Nola'da oyalanıyordu. Fakat bu arada onun saf değiştirmiş bir soylunun, Hiketas'ın inşa ettiği büyük araçlar eşliğinde Kapua'ya bir saldırı düzenleme niyetinde olduğunu öğrendiler. Konsüller ilerleyişlerini hızlandırdılar, zira ülkede bahar hızlı geçiyordu. Henüz köle orduları tarafından tahrip edilmemiş bir bölgeden geçtiler. Yerleşim yerlerini gladyatörlere terk etme eğilimi neredeyse kesilmişti. Herkes özgür lejyonların yaz öncesi ezileceğine inanıyor ve konsüllerin ordusunun atlıları ve piyadelerinin geçişlerini izlerken köle nüfusu arasında bu fikir daha da büyük bir ağırlık kazanıyordu. Erkekler ve kadınlar geceleri barakalarında haydudun bastırılmasından sonra yaşanacak manzaralar hakkında konuşuyorlardı. Güneye doğru hızla ilerleyen efendilerin ordusunun geri dönüş yolculuğunu hayal eden köleler, kuruyan dudaklarını yalıyor, kendi ağır çalışmayla geçen, sonu gelmez günlerini ve kamçılama kütüklerini, Kapua suçlularına katılanların yaşayacaklarıyla karşılaştırdıkça, daha tercih edilir, güvenli ve memnuniyet verici bulurken, içleri hastalıklı bir merakla dolup taşıyordu. Fakat bahar Nola'daki özgür lejyonlara da hareketlilik getirmişti. Köle grupları etraftaki bölgeyi tarıyordu. Zira Nola'daki erzak ve demir hızla tükeniyordu. Bu gerçeğin farkında olan Hadım Kleon, İtalyot kentlerini ikna etme ve onları gönüllü müttefik olarak kazanma planını yürürlüğe koymaya kararlıydı. Bu yüzden Nuseria'nın ilk fatihi Gershon ben Sanballat kenti yatıştırmaya, onu Nola'daki kölelerin yarı bağımsız tarzına uygun bir biçimde yöneten merhametsiz bir Suriyelinin yönetiminden alıp rahatlatmaya gönderildi. Yahudinin aldığı emirler ileri gelen adamları ortak bir toplantıya çağırmak, onlara ittifak teklif etmek veya onları buna zorlamak ve tahıl ve şaraptan oluşacak aylık bir vergi talebinde bulunmak biçimindeydi. Kleon daha sonra Lucania'nın güney iç bölgelerine doğru ilerleyip Motepantum'a kadar önüne çıkan bütün kasaba ve kentleri ele geçirerek tüm bölgeyi erzak sağlayan ve vergi veren sağlam bir köle eyaleti haline getirecekti. Lakin lejyonunun yanına verilmesi mümkün değildi. Sakalını tarayan ve kötü kötü gülen Yahudi yanına 50 Bitinyalı'yı ve aşçısını yani Judith kadını alarak yola koyuldu. Kleon onların gidişini izledi ve yüreğini delen soğuk bir keder hissettiği içindi. Zira bu Gershon ben Sanballat'ınki gibi tamamen ümitsiz bir görevdi. Nuseria'daki Suriyeli yerini terk etmeyi reddederse, Yahudi Lusanya'nın ve Güney Kampanya'nın yeniden fethine 50 Bitinyalısından ibaret bir kuvvetle girişmek zorunda kalabilirdi. Şüphesiz aşçısının da yardımı olacaktı. Bu arada Mateze dağlarının doğusuna doğru yaklaşan konsüller, ele geçen ve işkence yapılan asi bir köleden, Spartaküs'ün bir ay evvel hatırı sayılır bir gücün başında Nola'dan ayrılıp Apulia'ya gittiğini öğrendiler. Bu haberden şüphe duymak için hiçbir neden görmeyen Gellius'la Arius, köleyle olan işlerini bitirerek, adam yabani yaratılışlı bir Trakyalı olarak sırıtarak öldü, doğuya döndüler ve Kapua'yı kaderiyle baş başa bırakıp dağları aştılar ve Fortore'yi geçerek Apulia topraklarına girdiler. Ve çok geçmeden yürüyüşlerinin önünde geri çekilen düzensiz silahlı keşif gruplarının olduğu haberini aldılar. İkinci kısım. Konsüllerin Fortore'yi geçtikleri o sıcak bahar günü Tribunus Crixus, Mont Garganus'un gölgesine kalan bir kayanın üzerine oturmuş, adı yine Adriyatik olan denizin açıklarına dalmıştı. Ayaklarının altında Cermenlerin kampı uzanıyordu. Kampa doğru bakıp esnedi. ''Bu Cermenlere kumandanlık etmek bizon sağmaya benziyor.'' dedi yanındaki adama. Karın üstü uzanmış yatan Brennus sırıttı. Halinden son derece hoşnuttu. Midesi yiyecekle tıka basa dolmuştu ve ışıkla bir kertengele gibi parıldıyordu. Fakat kısa boylu Tribunus bezgindi. Keşke Kleon Kapua üzerine yürüyüşe geçse de bize kendisine katılmamız için haber gönderse. Bu taze et için Apulya koyunu kovalama işi, eskiden arenada şişman bir eğitmenle geçen bir gün kadar sıkıcı. Brennus karşılık verdi. Kapuayı ele geçirdiğimizde kadınlardan Cleon'a düşen payı da alıp alamayacağımı soracağım ona. Zira onun onlara ihtiyacı yok. Spartaküs'ün de sana yok. Boğalara pek tahammül edemiyor. Galya ormanlarından gelen yabanilerine bile. Tanrılar, dedi Brennus, bak yine duyuluyor. Vahşi bir bizon sürüsü böğürüyor akşam vakti yaklaşırken. Lakin Krixus'un dinlediği yoktu. Güneşe karşı ellerini siper ediyordu gözlerine. Bir haberci. Adam onların bulunduğu çıkıntıya tırmanarak nefes nefese durdu ve haberleri iletti. Bir dakika sonra Krixus'la Brennus kampa ulaşmışlardı bile. Cervenler silahlarını kuşanma telaşına girmişlerdi çoktan. Onların arasından ite kaka geçen Krixus çadırına vardı ve bir Bucinatore, Centurialar için toplanma borusu çalmasını emretti. Kısa boylu Tribunus'un gözlerindeki bezginlik ifadesi çoktan kayıplara karışmıştı. Toplanan Cermenlere seslenirken bir tilkiyi tuzağa düşürmüş bir yeni yetme hevesiyle konuşuyordu. Efendiler bu toprakları iyi tanımıyorlarsa şimdiden avucumuza düştüler demektir. Nasıl, diye sordu Gannicus'un adamlarından biri. Üzerimize sadece kuzey yönünden saldırabilirler ve bizi burada tuzağa düşürdüklerini zannedeceklerdir. Fakat dağların arasından batıya doğru giden dar bir geçit var. Bunu onlar bilmiyorlar ve arkalarına pek dikkat etmeyeceklerdir. Şimdi onları burada bekleyeceğiz ama geçitten geriye Nola'ya bir haberci gönderecek ve takviye kuvvet çağıracağız. Böylece Strategos lejyonuyla gelip efendilere arkadan bindirecek. Bir saat içinde bir haberci Nola'ya doğru yola koyulmuştu bile. Bütün gece at binen adam güneye doğru geniş bir daire çizerek Romalılara görünmeden yol aldı. Brennus'un Galyalı gözcülerinden biri olan habercinin ne kendine ne de uzun kuyruklu hayvanına karşı insafı vardı. Gece yarısına doğru Nola surlarının dışında onun bağırtısını duydular ve kuzey kapısı Gershom'un Bitinyalıları tarafından açıldı ona. Biri tanıdı onu. Krixus'tan ne haber var? Haberler iyi, dedi Galyalı ve atını kentin dar ve dolambaçlı sokaklarının arasından sürdü gitti. Strategos'un kaldığı konutta gözlerinden uyku akan bir Trakyalı Galyalı'nın yolunu kesti. Spartaküs uyuyor. Galyalı dişlerini gösterdi. Biz Apulya'da uyumuyoruz. Yolumdan çekil at yiyici, yoksa kafanı şu duvara çarparım. Haydi bir deneyelim bakalım, dedi İyalo onu teşvik ederek ve artık tamamen uyanmış halde. Fakat onlar birbirlerini ateş püsküren gözlerle yerken içerideki kapılardan biri açıldı. Ne oluyor? Koyu renk bir gece pelerinine sarılmış, saçları kocaman, pırıl pırıl bir kukuleta gibi bir kadındı bu. Lavinia Spartaküs'ün kadını. İyalo'nun bakışları öfke doluydu. Bu baş belası Galyalı Strategos'u uyandırmak istiyor. Apulya'dan geldiğini söylüyor. Lavinia üstü başı batmış haberciyi tepeden tırnağa süzdü. Ardından Trakyalı'nın homurdanmalarını aldırmaksızın adamı iç odaya çağırdı ve kapıyı kapadı. İyalo hiç utanç duymadan başını bir yarığa doğru uzattı ve dinlemeye başladı. Bu iç odanın bitişiğindeki küçük bir bölmede Strategos uyuyordu. İyalo habercinin içi içine sığmayan eyleme susamış ve Garganus eteğinde başlayacak çarpışmayı kaçırma niyetinde olmayan bu genç adamın aktardığı Krixus'un mesajını işitti. Kadının Spartaküs'ü uyandıracağına ve mesajı ona ileteceğine söz verişini işitti. Kapıya doğru geri gelen Galyalı'nın aceleci ayak seslerini işitti ve bunu işitince de telaşla fırlayıp iskemlesinin ve mızrağının başına geri döndü ve kestiriyormuş gibi yaptı. Galyalı Nola'dan tam gökyüzü tanla aydınlanırken ayrıldı. Berrak titreşimler içinde parlak harikulade bir şafak da atını içine sürdü. Öğleye doğru büyük taş yolu geçti ve kısa süre sonra dağların arasındaydı. Akşam inerken Garganus'a ulaşabilirdi. Tabii eğer dar bir geçitte aniden bir Romalı hafif piyade grubuyla yüz yüze gelmeseydi. Önüne çıkan manzara karşısında güldü genç adam. Sonra baltasını çekti ve atını ileriye doğru topukladı. Üçüncü kısım. Bir saat sonra Krixus Romalı keşif kollarının yaklaştığını ve konsüllerin ana ordusunun Garganus'un uzak yamacını dönmekte olduğunu duydu. Bunu bekliyordu. Onların onu dağ duvarına doğru sürme niyetinde oldukları açıktı. Romalıların ilerleyişini yavaşlatmak için tepelerin arasındaki dar koridora 200 köle gönderdi. Bunlar Brennus'un komutasındaydılar ve görevleri Romalı artçılarını taciz etmek, fakat kölelerin sıkıştırıldıkları sanılan tuzaktan nasıl bir çıkış yolu buldukları konusunda da hiç ipucu vermemekti. Temkinli komutanlar olan Gellius'la Arrius, arkalarında karanlığın içinden kopan köle şarkısını duyduklarında gece için kamp kurmuş her zamanki siperleri hazırlıyorlardı. Çok geçmedi, henüz yarı dikilmiş siper kazıklarının üzerine bir ok sağanağı yalayıp geçti ve çalan borular, sallanan uzun kılıçlar eşliğinde bir barbar grubu kampın güney tarafına bir saldırı girişiminde bulundu. Ellerindeki kazmaları süratle bırakan lejyonerler saldırıyı kolayca püskürttüler. Köleler yine şarkılar söyleyerek karanlığın içinde kayboldular. Fakat çok uzağa gitmemişlerdi. Arada bir kampın etrafını saran karanlığın içinden bir ok fırlıyor, konsüllerin çadırlarının kirişlerini titretiyor ya da korunmasız bir eklem yerine saplandığı bir lejyoneri yere yıkıyordu. Bu taciz durumdan rahatsız olan Gellius bir atlı Centurion'a gönderip köleleri bulundukları mevzilerden söküp atana dek devam etti. Fakat bu aysız gecede onları takip ve imha etmenin imkanı yoktu. Süvariler devriye gezerek kampın etrafında geniş bir alanı kontrol etmekle yetinmek zorunda kaldılar. "Bu grup nereden geldi acaba?" diye sordu şaşkınlık içinde Arrius. "Şüphesiz ana gruptan ayrı düşmüş adamların kendi başlarına giriştikleri bir saldırı ya da yağma girişimi bu," dedi Gellius. "Yarın Trakyalı'yı öldürdükten sonra bu tür bir sürü grupla uğraşmak zorunda kalacağız." Ve böylece tepeden tırnağa zırhlı vaziyette gün doğumundan bir saat evveline kadar uzanıp dinlendiler.